Ayrım 13, sayfa 185. Metin incelemesi. Yukarıdaki metin 12-13 yaş grubu çocukların ilgi alanları, sözlü harcıkları ve bilgi düzeylerine uygun olarak düzenlenmiştir. Düzenlenmede amaç 1. Çocukların geçmişten kendi kültürlerine ait gelen değerlerden yararlanması ve bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Batı'da sık sık çocuk edebiyatı metni olarak kullanılan inanç önderlerinin bulunmaktadır. Çocuklarımızın Anadolu'da yetişmiş kendi inanç önderlerinin görüş ve düşüncelerini tanımalarını sağlamak amaçlanmıştır. 2. Bu düşüncelerin geçmiş dönemlerinin dili ve anlayışları ile değil, günümüzün dili ve anlayışları ile ele alınması düşünülmüş ve güncelleştirilmiştir. Bu güncelleştirme sırasında A. Çocukların farkında olmadan kuşlara ve hayvanlara yaptıkları fenalıkları gündeme getirmek. B. Bir vahşi hayvan yavrusunun bile acı çekmesine dayanamayan inanç önderimizin titizliği ile Bilgihan'ın davranışını karşılaştırmak. C. Bilgihan'ın nazarında çocukların duygusal olarak iki olay arasında paralellik kurmalarını sağlamak. D. Evrensel bir değer olarak canlılara kötülük yapmanın doğru olmadığı yolunda ahlaki mesajlar vermek. E. İyilik yapanların iyiliklerine bütün insanların saygı gösterdiklerini gerçeğini vurgulamak. F. Kendimize ait değerlere sahip olma bilinci yaratmak amaçlanmıştır. Dikkatle incelendiği zaman metinde bu mesajların altının özellikle çizildiğini, ilk gençlik çağındaki çocuklarda geçmişe ait değerlerin günümüzde de geçerliliğini koruduğu, kültür inanç birikiminin tarihsel bir değer olduğu düşüncelerinin vurgulandığı görülecektir. Yukarıdaki parçada iki öykü iç içedir. Bu öykülerden biri Bilgihan'ın günlük yaşayışıdır. Çocuklarla velayetname arasında ilgi kurabilmek için Bilgihan isimli bir kahramanla okuyucunun kendisini özdeşleştirmesi yolu denenmiştir. Burada bütün geçmişe ait söylenceler içinde yalnızca verilmek istenen en çok bir veya iki ders alınarak kullanılmıştır. Çocuk edebiyatı metinleri yoluyla bir veya iki ders verici ve geçmişe ait değerler anlatılabileceği gibi bütün söylencelerin bir kahraman üzerinden dizi halinde anlatılabilmesi de mümkündür. Burada verilen örnek Bilgihan'ın sadece bir macerasına bağlı olarak Hacı Bektaş Veli Velayetnamesinden alınan iki olay üzerine kurulmuştur. Geçiş yapmak amacıyla bu öyküden önceki bölümlerde Bilgihan'a öğretmenin verdiği bir dönem ödevi sebebiyle Hacı Bektaş Veli'nin hayatı ve düşünceleri üzerine yapacağı bir araştırma esas alınmıştır. Daha sonra çok sevdiği ve benimsediği bu kahraman ile yalnız kaldığı zamanlarda konuşmakta veya onun kitabını okurken kendisini sanki onunla konuşuyormuş gibi görmektedir. Burada çocukların kendilerine seçtikleri örnek kahramanla özdeşleştirme duygusundan yararlanılmaktadır. Konusunu geçmişteki bir söylenceden alan böyle bir çocuk edebiyatı metninin başarılı olması için aşağıdaki sorulara vereceği karşılıklara bakmak gerekmektedir. Kitap iyi bir öykü anlatıyor mu? Söylencelerle iç içe sunulan gerçekler öykünün arka planıyla uyum sağlıyor mu? Öykü olabildiğince doğru ve güvenilir mi? Arka plan ayrıntıları güvenilir ve dönem hakkındaki doğru bilgileri kapsıyor mu? Öykü o dönemin değerini ve ruhunu tam olarak yansıtıyor mu veya eser günümüz anlayışının temel noktalarını içeriyor mu? O dönemin duygularını yapaylığa yer vermeden aktarmak için diyaloglar oluşturulmuş mu? Olayın geçtiği yer ve zaman karakterleri yansıtıyor mu? Olayın geçtiği zamandaki konuşma metinleriyle öyküsel anlatımın dili o zamana yaklaşıyor mu? Parçanın konusu geçmişteki problemler kadar bugünün problemleri içinde anlaşılır mı ve olayın iç yüzünün kavranmasını sağlıyor mu? 4. Fabıllar. Kahramanları çoğunlukla hayvan ve bitki gibi varlıklardan oluşan genellikle soyut bir düşünceyi somut bir örnek etrafında benimsetmeye çalışan hareketli öykülerdir. Latince fabla sözcüğünden gelmektedir. Anlamı öyküdür. Masal ve destana yakın bir türdür. Onlardan farkı didaktik ve dikte edici bir özelliğe sahip olmasıdır. Onun için fabüllerde mesaj herhangi bir yoruma ihtiyaç kalmadan doğrudan verilir. Olayların hayvan ve diğer varlıklar çevresinde anlatılması genellikle bir eleştirinin alınganlık yaratmadan sunulması kolaylığına da dayanmaktadır. Bu yüzden hemen hemen her kesim için benimsenebilir anlatım tarzıdır. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de önemli eğitici unsurlar taşır. Çünkü binlerce yıllık insan davranışlarının, deneyimlerinin birikimlerinden oluşmuştur. Bu noktada atasözlerinin canlandırılması niteliğini taşıdıklarından belki atasözlerinden daha kalıcı, eğitici özellik taşırlar. Basit ahlak ilkelerine değinildiği gibi insanların birçok kusurlu yönlerine de dikkat çekilir. Fabullar vasıtasıyla kanaatkarlık, özdeveri, yardımseverlik gibi iyi niyet gibi davranışlar kazandırılabilir. Özellikle 8-12 yaş grubu çocuklar fabulları okumaktan ve dinlemekten büyük zevk alırlar. Kanaatkarlık, tamahkarlık, kıskançlık, paylaşımcılık gibi çocuklar tarafından algılanması güç kavramlar somut olaylarla canlandırılarak anlatılması sebebiyle çok önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilmelidir. Fabullar insan belleğinde çok kolay saklanabilen ve ortaya çıkarılabilen özelliklere sahip olduğu için sözlü gelenek içinde de yaşatılabilmektedir. Fabulların kaynağı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmekte, birçok araştırmacı tarafından kaynağı Hindistan'a dayandırılmaktadır. Bu türün en eski örneği Panchatantra masallarıdır. Kalle ve Dimne, Yuristan Mevlana'nın mesnevisi ve fabullar açısından zengin kaynaklardır. Batıda ise Ezop ve La Fontaine'in masalları bu tür örnekleri arasında sayılmaktadır. Türk edebiyatında fabulla ilgili örnek çoktur. Kayseri Rüştü'nün Nuhbetül Eftal adlı eseri Türk edebiyatının ilk fabul örneğidir. Ahmet Mithat Efendi Şinasi ve Recaizade Ekrem'in de bu tarz hayvan öyküleri bulunmaktadır. Özellikle Şinasi, La Fontaine'den yaptığı çevirilerde sade bir dil kullanmıştır. İbrahim Alaaddin Gözse, Fuat Köprülü, Vahsi Mahir Koca Türk, Orhan Veli Kanık ve Sabahattin Eyüboğlu gibi yazarlarımız da fabul örneklerini kendi dil ve anlatım güçlerini de katarak yeniden dile getiren yazarlarımız arasında yer almaktadırlar. Fabulların soyut kavramları arası anlatmak ve İnsanların tarih boyunca edindiği deneyimleri yeni kuşaklara anlatarak onların deneyim kazanmalarını sağlamak amacında olduklarını da daha önce söylemiştik. Çocukların özellikleri soyut kavramları olarak anlayamadıkları, özellikle soyut kavramları tam olarak anlayamadıkları erken çağlarda fabullarla karşı karşıya kalmaları onların fabullardan zevk almalarını sağlayabilir. Bu yüzden daha çok 10 yaşından sonraki çocuklara fabul anlatmak daha uygundur. Çünkü karşılaşmadığı ve yaşamadığı soyut kavramları algılayamayan çocuğun fabullardan bir eğitim alması zordur. Yaş düzeylerine göre fabullarda ele alınan düşünceleri basitten karmaşalı sınıflandırmak gerekmektedir. Bu zamanda çocukların karşılaştıkları ve yaşadıkları olay ve durumları öne alarak fabul örneklerinin seçilmesiyle mümkün olacaktır. Fabulların asıl amacı belli bir ana fikri yalın bir veya birkaç olayın yardımıyla en kısa yoldan anlatmaktır. Bu yüzden fabullar kısa anlatımlardır. Fabullar da 4 ana bölümden oluşur. Giriş bölümü ele alınan olay ve bu olayda yer alan kimselerin tanıtımı, gelişme bölümü, asıl olayın anlatıldığı bölüm, sonuç bölümü, olayın çözüme kavuşturulduğu bölüm, ders bölümü, ana fikrin yoğunlaştırıldığı ve çıkarılan dersin ortaya koyulduğu bölüm. Yukarıda bahsedilen bölümleri La Fontaine'in şu eserinde uygulayalım. A. Metin örnekleri ve incelemeleri. 1. Suda kendini gören geyik. La Fontaine. Giriş bölümü. Berrak bir su kaynağından su içiyordu bir geyik. Suda dallı boynuzunu gördü önce. Dedi, "Tanrım bu ne güzellik." Sonra gözü aşağı ilişince pek utandı kuru sıska ayağından. "Ne uygunluk ayaklarım ve başımın arasında. Tanrım," dedi diye acı acı. Gelişme bölümü. Söylenirken pek yakında göründüğü bir sürü köpek ve bir avcı. Pek geyik hemen koşup daldı sık ormana. Sevmediği ayakları birer kanat oldu ona. Fakat pek çok beğendiği boynuzları takılarak sağa sola ve yukarı her adımda verdi ona bin eziyet. Sonuç bölümü ve yakalandı nihayet. Ders bölümü. Çok kereler en faydasız şeylere biz güzel diye kapılır, zarar ederiz ve bilakis en faydalı şeylere değersiz deriz. La Fontaine'den seçmeler. Fabullarda ortak bir özellik olarak simgesel bir anlatım vardır. Eğer bunu alarak genellemezsek fablın vermek istediği öğüdü göz ardı etmiş oluruz. Burada bir şeyin insan için gerekliliği ve gereksizliği ele alınarak anlatılmaktadır. Gereksiz olan şeyler güzel ve çekici olsa bile zaman içinde insana büyük zararlar verebilir. Güzel görmediğimiz, hatta güzel görünmediği için gereksiz olduğuna inandığımız bazı şeyler ise bizim için hayati önem taşımaktadır. Bu fab örneğinden yola çıkarak eğitimcilerimize önerimiz şudur. Çocuk edebiyatı metni olarak öğrenciye verdiğimiz örneklerle çocuğun hayatında çok sık rastladığı benzer durumlar arasında ilgi kurulmalıdır. Önce çocuğun ders kitapları içinde alıyorsak mutlaka ona ana temayı açıklayacak birden fazla örneği almak zorundayız. 2. Fil ile çalı kuşu. Çalı kuşunun biri bir yere yuva yapmış. Burada yumurtlamış ve yavru çıkarmış. Bu yuva bir filin yolu üzerindeymiş. Fil su içmek için hep bu yoldan geçermiş. Günlerden bir gün fil yine su içmeye giderken çalı kuşunun yuvasına basmış, çiğnemiş. Yumurtaları kırıp ezmiş ve yavruları öldürmüş. Yuvasına dönen çalı kuşu bu ürkünç akımı gözleriyle görünce işin fil tarafından yapıldığını anlamış. Durmamış, ağlaya sızlaya doğru fili bulmuş. Ona... Ulu fil, bu yerlerde hükümdarlık eden sensin. Ben de senin sayende şu çalı dibinde sığınmış yaşıyordum. Neden yuvamı çiğnedin? Daha gözleri açılmadık yavrularımı neden öldürdün? Bunu beni küçük gördüğünden mi yaptın yoksa? Demiş. Fil şu cevabı vermiş. Evet, çok iyi anlamışsın. Bunu bilmeyecek ne var? Sen haddini bil bakayım. Sen kim oluyorsun hem? Hadi çek git buradan. Çalı kuşu üzgün filin yanından ayrılmış. Kendisi gibi küçücük kuşlara dert yanmış, olanı biteni anlatmış. Kuşlar iyi ama demişler, bizler bir lokmacık kuşlarız. Elimizden ne gelir, koca file ne yapabiliriz? Çalı kuşu bu kez saksan ile kargaya gitmiş. Ne olur benimle birlikte gelin, şu filin gözlerini bir oyuverin. Ondan sonrası kolay demiş. Karga ile saksan gidip filin gözlerini oymuşlar. Ardından çalı kuşu dereye gitmiş, derenin içi kurbağayla doluymuş. Kurbağalar... Anlattın, durumunu öğrendik ama bizler minnacık yaratıklarız. Koca bir fille ne yapabiliriz ki? Demişler. Çalı kuşu, yapacağınız şey çok önemsiz ama benim için çok değerli. Filin bulunduğu yere yakın büyük bir uçurum var. Onun gözleri kör olduğu için artık göremiyor. Bu ırmak oralardan da geçiyor. Siz ona gidip bıraklarsanız fil burada su var sanıp gelir. Gözü görmediği için uçuruma yuvarlanıp ölür demiş. Gerçekten de susuzluktan yanan fil kurbağaların sesinin geldiği yere doğru yönelmiş. Uçuruma yuvarlanarak ölmüş. Çalı kuşu filin üzerine kanat çırparak "Ey büyüklüğüne güvenen fil, beni küçük gördün. Zayıfları aşağılama" diye ünlü bir söz vardır. Sen kocamansın, ben mini minnacık. Ama sende beyin yok. Benim ise kafam var ve aklım çalışıyor. Bak sonuç ne oldu. Beydeba Kelle ve Dinle çeviren Enver Gökçe. 5 Bilmeceler. Bir şeyin adını söylemeden bazı özelliklerini üstü kapalı olarak anlatarak onun ne olduğunu bilmeyi dinlemeye veya okuyana bırakan oyun, eğlence olarak tanımlanan bilmece, Türk halk edebiyatı içerisinde çok önemli bir yere sahip edebi üründür. Türk bilmeceleri ile ilgili ilk bilgiyi Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserinden elde ediyoruz. Bilmece sadece bir oyun ve eğlence aracı değildir. Keskin bir zeka ürünü olarak ortaya çıkan hazır cevaplılığı ve dikkati içeren bilmeceler, sözlü anlatımlarda da etkili bir yardımcı mesaj unsurudur. Kim konuşmalarda konuştuğumuz insanın ilgisini, onun merakını konuşma üzerine çekmek için bilmecenin metotlarından yararlanırız. Son yıllarda özellikle batı kaynaklı bilmecelerin gençler ve çocuklar arasında çok yaygın olduğu gözlenmektedir. Ancak bu bilmecelerin hem nitelik hem de nicelik açısından bizim edebiyatımızda yer alan bilmecelerle mukayese edilmesi mümkün değildir. Çünkü Türk halk edebiyatında yer alan bilmeceler çağrışım, gözlem ve dikkat gerektirirken batıdan gelen bilmece türü söz oyunlarına buna benzer bir durum söz konusu değildir. Bilmecelerin önemli fonksiyonlarından biri de köklü medeniyetlere sahip topluluklarda dil becerilerinin çevredeki eşya ve olayların iyi kavranması için kullanılan eğlenceli bir öğrenme yolu olmasıdır. Bilmecelerin çocuklara dil becerilerini kazandırmakta tartışmasız büyük bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Dilin özel inceliklerinin kavranmasında, anlamı söz arasına yerleştirme becerisinin kazanılmasında bilmece eğitici bir özellik taşımaktadır. Çocuğun dilin mantığını kavraması bakımından da bilmecelerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Çünkü bir bilgiyi dilin kendi iç mantığına dayalı olarak saklamak ve onun bulunmasını sağlamak çocuklara büyük bir dil becerisi kazandırabilmektedir. Bilmecelerin bir başka özelliği de çocukların problem çözme becerilerini geliştirmede eğlenceli bir yol olmasıdır. Dolayısıyla beynin sol üst yarısında bulunan problem çözme becerisi sözün estetik özellikleriyle birleşerek ilgi çekici bir hale gelmektedir. Pratik bir zeka ve buluş becerilerinin de gelişmesinde becerilerin çok önemli bir yeri bulunmak, bilmecelerin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu beceri çocuklar için ilginç ve eğlenceli olduğundan günün her saatinde bir eğitici unsur olarak kullanılabilir. Bilmeceler toplumlara özgü olup çözümlenmeleri kültür ve algı meselesidir. Bilmecelerin çözümünde bulunan bununla birlikte genel kültür de çok önemlidir. Yani her birey yaşantısının zenginliği nispetinde bilmecelerin çözümüne bir adım daha yaklaşır. Sadece eğitimde değil, genel olarak dil öğretiminde yaşantı zenginliğinin kazandırılmasında, düşünme becerilerinin geliştirilmesinde bilmecelerden faydalanabilir. Türk bilmecelerinin uluslararası bir üne sahip olduğunu çok azımız biliyoruz. Alman bilim adamı Ingemar Bolhoff, Türk toplulukları içinden 40 bin Türk bilmecesi toplamış ve dünyaya tanıtmıştır. Bilmeceler kendi içerisinde ikiye ayrılırlar. A. Anonim bilmeceler, söyleyeni belli olmayan, bütün topluma mal olmuş bilmecelerdir. B. Ferdi bilmeceler, söyleyeni ve yazanı belli olan bilmecelerdir. Bilmeceler şekli bakımından ikiye ayrılırlar. C. Şiir halinde yazılan bilmeceler, hece vezniyle duraklı veya duraksız olabildikleri gibi hece sayısı belirli olmayan bir yapı da gösterirler. Bu bilmecelerde aliterasyon ve redif ana unsurlardır. Yarım, tam, cinaslı ve zengin kafiye kullanılır. Kafiyesiz bilmecelere de rastlanılabilir. Bir tek mısradan 6 ve hatta daha fazla mısra sayısına kadar çeşitli şekilleri vardır. Şiir halinde yazılan bilmecelerin sayısının çok oluşu toplum olarak sahip olduğumuz zekanın bir göstergesidir. D. Düz yazı halinde yazılan bilmeceler konuşma anlatımında ve düz cümle halindedir. Çoğu zaman iç kafiye adı verilen seci karakteri taşır. Bilmecelerin sorulması ve çözülmesinin kendine özgü kuralları bulunmaktadır. Bilmece sorulduktan sonra kısa bir düşünme payı bırakılır. Daha sonra da canlı mı cansız mı, yenilir mi içilir mi, uçar mı kaçar mı, sizde bizde var mı, bu odada bulunur mu gibi sorularla çözülmesine yardımcı olunur. Sorularını kimse bilemediği takdirde soran kişi ile pazarlığa girişilir. Bana nereyi veriyorsun, nereyi istiyorsun, Bursa, Konya, İstanbul'u. Veya külek külek yağlar, üzüm dolu bağlar, hep bizim olsun mu? Sandık sandık, sandık dolu urbalar, yemiş dolu torbalar, hep benim olsun mu gibi. Karşılıklı görgü kuralları içinde sürüp giden eğlence sırasında zihin zorlanır, pek çok kavram değişik anlamlar kazanır. Bilmecelerin sorulması yanında onun sorulma şekilleri konusunda değişik uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Halk ozanları arasında bilmece özel bir tür olarak gelişmiş ve muamma olarak adlandırılmıştır. Aşık kahvehanelerinde, saz şairlerince düzenlenen toplantılarda muamma adı verilen bilmeceler bir kağıda yazılır ve duvara asılır. Buna muamma asmak adı verilir. Muamma çözülünce askıdan indirilir, bilene hediyeler verilir. İlk örneği klasik divan edebiyatında gördüğümüz muamma 16. yüzyıl. Bundan 200 yıl sonra da aşık edebiyatına girmiştir. Ol nedir ki ustalardan ustadır? Ol nedir ki hastalardan hastadır? Ol nedir ki bağırsağı destedir? Aşık çocuk muammamı bil benim. O bücüdür ustalardan ustadır. O bücü ki hastalardan hastadır. Hem de onun bağırsağı destedir. Ustam ben bilirim, sen de öğren de gel. Cevap: İpek böceğim. Bilmecelere Arapça'da lügaz adı verilmektedir. Klasik Türk edebiyatında da kullanılan bu tür sonradan halk şiirine de girmiştir. Bilmecelerin konusu insan isminden başka her şey olabilmektedir. Muammadan farkı sorunun cevabı içinde bulundurmasıdır. Bilmecelerin pratik zekayı kullanma, bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyene yönelme, çağrışımlardan yararlanma gibi yararları bulunmaktadır. Bilhassa çocuklarda matematiksel zeka ve dil sanatlarının geliştirilmesinde bilmecelerin katkısı tartışılmaz. Bilmecelerimizden bazı örnekleri birlikte inceleyelim. E. Metin örnekleri. 1. Suda gördüm gül cemalin, meğer kendi havada, gölgesiydi ama yaymış, sırma saçın karadan. 2. Karşıda doğan nedir, sarımsak soğan nedir, canlıdan cansız doğar, cansızdan doğan nedir? 3. Elle alınıp tutulmaz, bakkallarda satılmaz, kimisinde pek fazla, kimisinde bulunmaz. 4. Geldi mi gider, gitti mi gelmez. 5. Ne gündüz ne geceyim, sadece bir heceyim, vaat ettiğim Ben gençlere her kalbe gireceğim. 6. Bize biz, bize bizde biz derler, size bizde ne derler? 7. 365 yelek, 52 yuvası, 12 yumurtası, 2 çıkar yavrusu. Bilmecelerin anlamları: 1. Güneş. 2. Civciv. 3. Akıl. 4. Gençlik. 5. Aşk. 6. Biz. 7. Gün, hafta, ay. 2. Dini bayram. Sayfa 194, ayrım sonu.